Ayrım 8. Huzursuzluk. Zülfü Livaneli. Sayfa 109. Bu dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Ertesi gün Mardin'de bir dükkanın önünden geçerken türkü söyleyen bir ses çalınıyor kulağıma. İçerideki usta hem telkarı yapıyor hem de kadim bir türkü söylüyor. Ezgiyi biliyorum ama o gün ilk kez sözleri dikkatimi çekiyor. Bu dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti diyor adam yanık bir sesle. Doğru diye düşünüyorum, çok doğru. Felsefeye falan meraklı değilim. Hatta böyle kahvehane ağzıyla günlük felsefe yapanlara, hayatın anlamı gibi laflar edenlere çok bozulurum ama bugünlerde daha da çok kızıyorum. Dünyanın gelmiş geçmiş bütün filozoflarına, bütün şairlerine, bütün yalvaçlarına, bütün ermişlerine kızıyorum. Onca kitap niye yazıldı diye düşünüyorum. Ne gereği vardı? O kitaplıklar, o konferanslar, o toplantılar, o kendini matah bir şey zanneden politikacılar, benim gibi gazeteciler, dünyayı kurtaracakmış gibi ciddi yüz ifadeleriyle ekrana çıkan çok bilmişler, üniversiteler, ben var ya ben diyenler, hepimizi toplasalar bir incir çekirdeğini doldurmayız diye düşünüyorum. Hele o zenginler, hele o paraya kata yata tapanlar, hele o gösteriş düşkünleri. Hepsini o süslü saatleriyle, pırlanta yüzükleriyle, limuzinleriyle birlikte gömmeli diye düşünüyorum. Aman ayrılmasınlar onlardan. Sokaktan geçerken telkari ustasından duyduğum o türkü takılıyor dilime. Bu dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti diye tekrarlıyorum durmadan. Felsefe bundan başka nedir ki diyorum. Raf çökerten onca kitap, onca üniversite, anlı şanlı felsefe profesörleri, sözüm ona varlığı sorgulayanlar bundan başka bir şey söyleyebildiler mi? Ya o din alimi geçinenler, din alanlar, din satanlar, laf kalabalığından başka ne söylüyorlar? Onların bütün laflarını da bir Karadeniz türküsünün iki dizesi açıklıyor. Bu dünya yalan dünya, öteki de şüpheli. Zilan'la konuştuktan sonra gözüme her şey saçma sapan görünmeye başladı. Bir şeyler yapıyorum, yürüyorum, konuşuyorum, yemek yiyorum, yani her zaman yaptığım işleri sürdürüyorum ama nasıl anlatsam, bir boşluk duygusu içinde. Sanki içimde derin bir içlik var. Bu boşluğu doldurmak için bu satırları yazmaya çalışıyorum. Belki de kitap olur ama itiraf edeyim ki bunun amacı ne bilmiyorum. Yazsam ne fark edecek, yazmasam ne fark edecek diye düşünüyorum. İnsanlar okusa ne olur, okumasa ne olur diye düşünüyorum. İşte Zilan'ı dinlediğim günden beri ruh durumum bu. Şengal Dağı'nda taşların altında yatan Nergis'i düşünüyorum sık sık ve hayatta bir tek amacım olduğunu hissediyorum. Bir tek, sadece bir tek amaç. Melek Naz denilen kızı bulmak, onunla konuşmak. Sanki içimde açılan derin boşluğu doldurabilecek tek kişi o. Yazı yazı sonunda bu kitabı neden yazdığımı da buluyorum. Derdim onları dünya aleme duyurmak falan değil. İnsanlara bakın neler oluyor bu dünyada diye sarsmak da değil. Bunların hepsini Angelina Jolie'ler benden kat kat iyi yapıyor. Ben sadece kendimi tedavi etmek için yazıyorum. İnsan denilen yaratıkların arasında yaşama gücünü tekrar bulabilmek için. Daha doğrusu öyle sanıyorum. İnsanları pençesine almış, çöl hecinleri gibi hepimizin ağzını kan içinde bırakan hareseden kurtulmak için yazıyorum. Ve zaman zaman kendimi şu sözü tekrarlarken yakalıyorum. Ben bir insandım. Mardin'in daracık sokakları, taş binaları, zamanın tozları altında yitip gitmiş atmosferi de beni boğuyor artık. İçimdeki sıkıntıyı büyütüyor. Zamanın geriye doğru aktığı bu şehirden kaçmak istiyorum. 21. yüzyıla dönmek istiyorum ama gitmeden önce yapmam gereken iki iş var. Hüseyin'in hikayesinin sonunu öğrenmek ve Melek Naz'ın izini bulmak. Birincisi kolay ama ikincisi zor bir iş. Kampta konuştuğum insanlar da bilmiyordu kızın nerede olduğunu. Hüseyin'den sevgiyle söz ediyor, onun ne kadar iyi yürekli, ne kadar yardımsever, ne kadar harika bir insan olduğunu anlatıp duruyorlardı. Ölümüne de çok üzülmüş. Günlerce yas tutmuşlardı ama o iyi adamın Melek Naz'a aşık olup yetkililerden izin alarak onu evlenmek üzere alıp götürdüğünden başka bir şey bilmiyorlardı. Melek Naz kamptan ayrılmadan önce Zilan'ın boynuna sarılmış, bir ev kurunca onu da oradan çıkaracağına, birlikte yaşayacaklarına dair yeminler etmiş. Sonra da kör bebeğini kucaklayarak gitmiş. Bütün bildikleri bu kadardı. Nasıl bulacağım ben bu kızı diye düşünmekten bir hal oldum. Sonunda bunu bilse bilse, yine Aysel bilir diyerek ertesi gün o yaslı evin üstüne asılmış marullardan neredeyse görünmeyen masmavi kapısını çaldım. Kör istedi tek göz, Allah verdi iki göz derler ya. O gün şansım yolunda gitti. Evde hem Aysel'i hem de ertesi gün Amerika'ya dönmeye hazırlanan Hüseyin'in Salim abisini buldum. İki kardeş gümüş zarflı fincanlarda sabah kahvesi içiyorlardı. Ben de katıldım onlara. Ortada hüzün dolu bir sessizlik vardı. Aysel beline kadar inen iki belik saçını kesip mezara attığı için kara bir başörtüsü takıyordu. Hem de yas işareti olarak. Sonra dedim ki, Aysel, ben de 2 güne kadar ayrılacağım Mardin'den ama Hüseyin'e ne olduğunu öğrenmeden gitmek istemiyorum. Yazacağım yazıda onun anısını yaşatmak için her şeyi bilmeye ihtiyacım var. Matemdesiniz, saygı gösteriyorum ama ne olur anlat. Hüseyin o kızı manastırda bulduktan sonra ne oldu? Bizlerden epey büyük olduğu için çocukluk günlerimde hayal meyal hatırladığım Salim abi de sigarasından derin nefesler çekerek dertli, sıkıntılı bir suratla bizi dinliyordu. Aysel dedi ki, kapının yanında duran eski yeşil Opel'i gördün mü? Hani tamponu düşmüş külüstür arabayı. O rahmetli abimindi işte. Bizden kaçtıktan sonra manastıra sığınan kızı oradan alınca arabaya koyup dosdoğru bizim eve geri getirmek istemiş. Kız gelmem de gelmem diye diretince evde marul olmayacağına dair söz vermiş. Artık neye güvenerek verdiyse ama kız evin önüne gelir gelmez kapıya asılı marulları görünce hemen gözlerini kapatıp sırtını dönmüş. Arabadan inmemiş. Kız evden kaçtıktan sonra annem sadece marullarla yetinmemiş, kapıyı da alelacele maviye boyatmıştı. Şeytanı evden uzak tutmak için evde hatim indirtiyordu. Öylesine korkmuştu ki annem bu belayı def etmek için çırpınıyordu. Şimdi de gördünüz mü, haklı çıktım. O şeytanın kızı aslan gibi oğlum yedi diyerek ağlıyor, odasından pek ender çıkıyor. Kendini iyice namaza niyaza Kur'an okumaya verdi. Abim kızı getiremeyince kendisi geldi. Kapıyı ben açtım. Gel abi dedim. Ama annem girme diye bağırdı. Sakın girme. Bunun üstüne abim şaşırdı. Hadi kızı anlamıştı da annesi kendisini de mi evden kovuyordu? Anne dedi. Beni babamın evine almıyor musun yoksa? Annem yok evladım dedi. Sen benim gözümün nurusun ama o kıza dokunduysan, konuştuysan abdest al öyle gir eve. Abim itiraz etmeye çalıştı. Kızın bir suçu olmadığını, şeytana tapmadığını anlatmaya çalıştı ama annem Nuh dedi, peygamber demedi. Beni ana sayıyorsan dediğimi yaparsın. Bezlerini yıkadım şu ellerimle. Tırnaklarımın arasında bokun duruyor hala. Emeklerimi helal etmem sana dedi. Abim o zaman çaresiz kaldı. Annemi en çok sevip sayan oydu. Öyle derinden bir of çekti ki içim sızladı. O zaman bebeği verin bari, anasına götüreyim dedi. Zavallı bebek uyuyordu. Çok ısınmıştım ona. Baktıkça içim sızlıyordu. Kucağıma aldım, kapıya getirip abime verdim. Abim arabaya binip gitmeden önce, adı ne bu bebeğin abi dedim. Nergis dedi. Ne de güzel adı varmış talihsiz yavrunun dedim. Ama annem kızdı bana. Abimin bebeği kıza verdiğini, sonra arabayı çalıştırıp hızla uzaklaştığını gördük. Annem bir şey belli etmiyordu ama ben acaba abim hiç gelmeyecek mi diye korkuyordum. Neyse ki korktuğum gibi olmadı. Akşam geldi. Merak etme anne dedi, o kız yok. Caminin şadırvanında abdest aldım. İçin rahat mı şimdi? Rahat evladım dedi annem. Sarılıp abimi öptü. Allah senden razı olsun Hüseyin'im. Her zaman muti bir evlat oldun. Öteki iki oğlum gibi beni bırakıp dünyanın öteki ucuna gitmedin. Diyerek abimi saçlarını sıvazladı. O akşam yemekte çok endişeliydi annem. Çünkü soramıyordu ama abimin kızı kampa bırakıp terk ettiğine, doğru yola geldiğine inanmak istiyordu. Onu Safiye ile barıştırma planları bile yapmaya başlamıştı. Gençlikte olur böyle delilikler. Oğluma da şeytan musallat oldu. Çok şükür doğru yolu buldu sonunda diyeceğini söylüyordu. Ama durum farklıymış. Abim annem yattıktan sonra her şeyi anlattı bana. İstanbul'da çok yakın bir askerlik arkadaşı varmış. Ona telefon etmiş. Durumu anlatmış. Kızı ve bebeğini bir süre evlerinde misafir etmelerini istemiş. Sonra da onları uçağa bindirip İstanbul'a göndermiş. Arkadaşıyla eşi onları havaalanından alacak, abim İstanbul'a gidene kadar misafir edeceklermiş. Hem de seve seve demişler. Ben bu kızdan vazgeçemem Aysel dedi bana abim. Annemin saçmalıkları yüzünden onu bırakamam, kusura bakma. Tam bir kara sevdalı gibi konuşuyordu. O zaman abimi tamamen kaybettiğimizi anladım. Ağlamaya başladım ama işlerin bu kadar kötü olacağını bilmiyordum elbette. Abim 2 gün daha kaldı evde. Dışarıdaki işlerini, ne işleriydi onlar bilmem ama halletti. Borçlarım var diyordu. İnsanlardan para toplayıp kamptaki göçmenlere veriyordu sanırım. Bu yüzden borçlanmış olduğunu tahmin ettim. Yoksa kendisine para harcamazdı. Arabası bile neredeyse hurda, görmedin mi? Arkadaşlarıyla vedalaştı. Ne yaptı bilmiyorum. Sabah çıkıp akşam dönüyordu eve ama 3. akşam gelmedi. Belki de arkadaşlarıyla kalmıştır diye hiç merak etmedik doğrusu. Çünkü sık sık buluşurlardı. Meğer öyle değilmiş durum. Akşam kapımız çaldı. Tanıdık bir polisti gelen. Abim biraz rahatsızlandı Aysel Hanım dedi. Hastaneye kaldırdık. Haydi gidelim. Annem aman Allah'ım diye bir çığlık kopardı. Başörtüsünü kapıp neredeyse benden önce dışarı fırladı. Yolda polise ne olduğunu sorup durduk ama pek bir şey anlatmadı. Sadece bir şeyler geveledi. Hastaneye varınca abimin ameliyatta olduğunu öğrendik. Felaketi o zaman anlattılar bize. Abim o akşamüstü eve dönerken tam caminin önünden geçerken sokak ortasından biri fırlamış. Allahu Ekber diye bağırarak elindeki tabancayla abime ateş etmeye başlamış. Abim yere düştüğü halde ateş etmeye devam etmiş. Sonra Allah'ı şeytanla aldatmaya kalkanın akıbeti budur diye haykırarak oradan uzaklaşmış. Silah sesini duyanlar oraya koşmuşlar. Kanlar içindeki abimi hemen hastanenin aciline getirmişler. Abim 3 saat kaldı ameliyatta. Biz de 3 saat öldük öldük dirildik. Sonra yeşil kıyafetler içinde bir doktor çıktı ameliyathaneden. Bize gözünüz aydın dedi. İki kurşun isabet etmiş ama hayati organlarına zarar vermemiş. Şu anda yoğun bakım alıyoruz. Yarın normal odaya çıkar. Annem de ben de sevinçten ağlamaya başladık. Ben Allah razı olsun diyerek elini öpmek istedim doktor beyin ama o öptürmedi. Çok iyi bir adamdı. Bize bilgi verdi. İçimizi rahatlattı. Hatta abimi yoğun bakımda camın arkasından görmemize bile izin verdi. Zavallı abim yüzü bembeyaz kesilmiş. Burnuna hortumlar sokulmuştu. Kolunda serumlarla kendini bilmeden yatıp duruyordu. İki kurşunun biri omzuna, biri sol koluna saplanmış. Polisler de vardı hastanede. Bize anlattıklarına göre bu saldırıyı Mardin'deki IŞİD'çiler yapmış. O Yezidi kızla evlenmek, nikah kıymak istediği için hem de Müslüman olmayı kabul etmeyen bir Yezidi kızla. Onlar ancak cariye ancak köle olabilirlermiş. Saldırganı yakalamışlar. Mardin'in köylerinden İdris adında bir gençmiş. Yaptığına değil, sadece Hüseyin'i gebertemediğini üzülüyormuş. İfadesinde bu adamın yaptığı İslam'a küfürdür. Bu yüzden cezalandırılması gerekiyordu demiş. Allah düşmanlarının tek cezası ölümdür diyormuş. Benim yarım bıraktığım işi nasıl olsa savaşçılarımız bitirir. Bizim önümüzde kimse duramaz. Hilafet Allah'ın intikam kılıcıdır diye öfkeyle parmaklıklara vuruyormuş. Annem bunları duyunca daha beter gözyaşı dökmeye başladı. Polise biz Müslüman bir aileyiz evladım dedi. Ailemizde kaç tane hacı var, hoca var. Oğlum da dini bütün bir gençtir. Bize niye böyle iftiralar atıyorlar? Polis annemi yatıştırmaya çalışıyor. Biz biliyoruz teyzeciğim diyordu. Sizin dininizden, dinayetinizden kimsenin bir kuşkusu olamaz. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ama keşke oğlunuz da o şeytan kıza uymasaydı. Annem gözü kör olsun inşallah o kızın dedi. Başımıza neler getirdi, gözü kör olsun. Yatacağızı kara gelsin. O ışıkçılara söyleyin. Adviye teyzenin oğlu dini bütün bir Müslümandır deyin. Bir daha zarar vermesinler yavruma. Annem IŞİD'e sürekli ışık derdi. Ne kadar düzeltmeye çalışsak da anlamaz, ışık demeye devam ederdi. Anne derdik tane tane. Irak, Şam, İslam devletinin baş harfleri bunlar. Yani IŞİD. Ben de öyle söylüyorum ya evladım derdi. Işık işte. Işık diyorum. Annemin böyle yeni öğrendiği kelimeleri yanlış söylemesi hep güldürdü bizi. Meteorolojiye mitralyöz, etajere drajer derdi ama bu sefer gülmedik. IŞİD'in ne olduğunu anlamıyordu. Allah o çocuklara da doğru yolu gösterir inşallah. Bizim dinimizde zorlama yoktur. Kafa kesmek falan ne demek? Tövbe tövbe. Annemin bildiği din namazdan, oruçtan, zekattan, fitreden, fakirlere yardım etmekten ibaretti. Aklı başka bir şeye ermezdi bu yaştan sonra. Bu yüzden aslında IŞİD'in İslam adına kafa kestiğine inanmazdı. Bunların hepsi gavur iftirası der geçerdi. Ama o ışıkçılar sevgili oğlunu vurunca gözü kör olasıca şeytana dönüştüler. Abim bir hafta içinde hastaneden çıktı. Evde çiçekler gibi baktık ona. En sevdiği yemeklerden yaptık. Metfune pişirdik. Tepsiyle yatağına götürdük ama hiçbirini yemedi. Bitkin olduğunu görüyor kahroluyorduk. Annem bunu uğradığı saldırıya yoruyordu ama ben adım gibi biliyordum ki sevda çekiyor. Meleknaz'dan ayrı düşmenin acısı kor gibi yüreğini yakıyor. Canım abim, gözüm abim yapma böyle diye yalvarıp durdum. Bir yandan da saldırganın bu iş bitmedi. Öteki savaşçılar işi bitirir lafı yüreğimizde titriyordu. Annem muskalar yazdırdı. Nefesi kuvvetli ne kadar hoca varsa hatimler indirtti. Bununla da kalmayıp Süryani komşularımız yardımıyla kiliselere gidip Meryem Ana'ya mumlar dikti. Dualar etti. Meryem Ana'mız, senin oğluna çok kötülük yaptılar. Benim halimi ancak sen anlarsın. Kurban olayım kurtar benim yavrumu diye gece gündüz dua etti. Olan bitenin hala o şeytana tapan kız yüzünden başımıza geldiğine inanıyordu. Ana kız çaresiz kalmıştık. Bu arada Amerika'daki abimler de olayı duymuşlardı tabii. Önce biz onlara bildirmek istemedik ama komşulardan, arkadaşlardan duymuşlar. Salim abim niye haber vermediniz diye epey kızdı bize. Sonra madem durum böyle yollayın Hüseyin'i buraya dedi. Seyahat edecek duruma gelir gelmez atlasın uçağa gelsin. Allah aşkına ihmal etmeyin, hemen gelsin. Çok tehlikeli, ben biletini göndereceğim. Burada tedavisini yaptırırız. Yoksa IŞİD belasından kurtaramazsınız çocuğu. Mutlaka öldürürler. Bu sözler üzerine annem çok ferahladı. Eskiden niye ta dünyanın öbür ucuna gidip de beni yalnız bıraktı bu hayırsız oğullarım diye söylendiği abimlere, Salim abime ve Abdullah abime dualar etmeye başladı. Ne var ki Hüseyin abimi buna razı etmek çok zor oldu. Melek Naz'ı bırakıp da Amerika'ya gidemem diyordu. Bana söylüyordu tabii bunları, anneme değil. Ben de önce sen git, sonra onu da aldırsın abi diye ısrar ediyordum. Allah korusun, seni öldürürlerse Melek Naz'a da çocuğa da hiçbir faydan olamaz ki diyordum durmadan. Salim abim, hemen pasaport başvurusunu yapın, tanıdıkları araya koyun, en kısa zamanda pasaport çıkarın. Ben buradan davetiye yollayacağım, onunla Amerika vizesi alması daha kolay olur diyordu. O Jackson denilen yerden her gün arıyor, bir an önce başlayın bu muamelelere diye ısrar ediyordu. Melek Naz Suriye'den sığınmacı olarak geldiği, onlara verilen mülteci kimliğiyle yaşadığı için yurt dışına çıkması mümkün değildi. Bir gün Abdullah abimle konuşurken, ''Abi biz Hüseyin'e söz geçiremiyoruz, sizi sayar, ne olur siz konuşun.'' dedim. Salim abim de Abdullah abim de onunla uzun uzun konuştular. ''Seni buraya alalım, bizimle birlikte çalış, o kızla çocuğunu da sonra getirtiriz. Burada rahat rahat yaşarsınız.'' diye inandırdılar garibimi. Hüseyin abim oralarda da Ezidi düşmanlığı var mı diye sordu. Yok dediler. Telefon hoparlöründen ben de dinliyordum. Burası Amerika. Her inançtan insan serbestçe yaşar. Bizim oralar gibi değil. Kimse kimsenin dinine karışmaz. Özgürlükler ülkesi diye epey dil döktüler. Daha sonra Melek Naz'ı ve çocuğu da getirteceklerine yemin ettirdiler. Hatta o kör çocuğu Amerika'da ameliyat ettirmenin daha iyi olacağını söylediler. Zavallı Hüseyin abim umutlandı. Peki dedi. O zaman geliyorum abi. Çok sevindik. Diğer abilerim gibi onun da hasretini çekecektik. Anamla ben kadın başımıza kalıverecektik ama canı sağ olsundu da başka bir şeyin önemi yoktu. Allah razı olsun, tanıdıklar yardımcı oldu. Pasaportu hemen çıkardık. Abimlerden gelen davet mektubuyla vize de alındı. Çünkü abimler o Jackson denen yerde pizzacı açmışlardı. Durumları da iyiymiş duyduğumuza göre. İtibarları, gelirleri yerindeymiş. Bu yüzden Hüseyin abime vize kolay çıktı. Bu arada kolu biraz tutuk kalsa da iyileşmişti. Bir gün onu ağlaya ağlaya uğurladık. Annem arkasından su döktü. Gözyaşı döktük tabii. Yalnız giderken abim çok tuhaf bir şey söyledi. Beni alıp tekrar karnına soksam bile koruyamazsın artık anne. Niye böyle söylediğini anlayamadık. İçine mi doğmuştu garibimin nedir? Sonra gitti Hüseyin abim. Önce İstanbul'a gitti kızı görmeye. Sonradan da Amerika'ya. İşte böyle oldu. Amerika, Amerika. Badem gözlerinden yaşlar aka aka bunları anlatan Aysel'i dinlerken benim de yüreğim burkuldu doğrusu. Azrail'den kaçmak için Bağdat'tan Semerkant'a giden ama Azrail'in ''Zaten senin canını burada alacaktım, iyi ki geldin, beni Bağdat'a kadar gelme zahmetinden kurtardın.'' dediği zavallı vezirin hikayesi aklıma geldi. Hüseyin de Aysel'in Jackson dediği Jacksonville'e Azrail randevusuna koşmuştu demek ki. Onun Salim ve Abdullah abilerini çocukluktan hayal meyal hatırlıyordum. Biz Mardin'den ayrıldıktan sonra Amerika'ya gitmişler. Önce Chicago'da bir pizzacıda çalışmışlar. Çok sıkıntı çekmişler ama bu mesleği öğrenmişler. Sonra Jacksonville diye bir yere taşınıp kendi lokantalarını açmışlar. Evlenip çoluk çocuğa karışmışlar. Mardin'de herkes onlardan gıptayla söz ediyor. Filmlerde gördükleri Amerikan hayatını yaşadıkları için kıskandıklarını da gizlemiyorlardı. Sanki sen kıskanmıyor musun böyle bir hayatı diye düşündüm. İstanbul'un keşmekeşi içinde her gün şiddet haberleri içine gömülerek, bencil ve sert bir kadına nafaka ödeyerek, bu arada yıllık zammı verecekler mi acaba? Bazen patronlar bu yıl iyi geçmedi diye vermiyor çünkü isteyen çekip gitsin diyorlar. Ama bu işsizlikte nereye gideceksin? Bomba patlar diye AVM'lere girmekten korkarak, sinemaya bile gitmeye çekinerek, yaşanan bir hayata hayat demek mümkün mü? İbni Haldun ne kadar haklıymış diye düşündüm. Coğrafya kaderdir derken ne kadar haklıymış. Amerika'da doğanlar mutlu ve zengin bir hayat sürerken bizim kaderimize Fuat amcanın anlattığı harese düşmüş. Diken yedikçe kanayan, kanadıkça yemeye devam eden, kendi kanında boğulan develer gibiyiz. Sonra aklıma zavallı Hüseyin geldi. Belki de her insan kaderini birlikte taşıyordur dedim kendi kendime. Hani Kavafis'in şehir ardından gelir dediği gibi Hüseyin de Orta Doğu kaderini Amerika'ya taşımış olabilir miydi? Galiba bu Mardin çıldırtacaktı beni. Zamanın geriye doğru akışı, bu metafizik dünya en aklı başında insanı bile mistik bir yaratık haline getirmeye yeterdi. Artık doğru dürüst düşünemiyorsun diyordum kendi kendime. Sağlıklı düşünme yeteneğini kaybettin. Kafanda masal ile gerçek arasında karışıyor, durmadan tuhaf sorular soruyorsun. Suriye'de iç savaş olmasaydı, dünya bu savaşı körüklemeseydi, IŞİD'den petrol alınmasaydı, Melek Naz'ın, Zila'nın, Nergis'in başına bunlar gelmeyecekti. Köylerinde evlenip çoluk çocuğa karışarak yaşayıp gideceklerdi. 3 milyon mülteci Türkiye'ye gelmeyecek, Hüseyin Melek Naz'la karşılaşmayacak, Safiye ile evlenip Mardin'de hayatını sürdürecekti. Dünya bu kadar önyargılı olmasaydı, masum tavus kuşu hayranlarının şeytana taptığına inanmayacaktı. Böyle düşüne düşüne bir yere varamıyordum elbette ama her şeyin çözümü Melek Naz'ı görmeme bağlıymış gibi şiddetli bir isteğe kapılıyordum. Arada bir o yumuşak mendili çıkarıp köşesindeki siyah ve kırmızı melek tavusu okşamam da cabası. Salim ağırbaşlı, fazla konuşmayan, dertli görünüşlü, oturaklı bir adamdı. Aysel'in anlattıklarını sakince dinlemiş, hiç söze karışmamıştı. Araya giren yılların iki kardeşi birbirinden uzaklaştırmış olduğunu hissettim. Aralarında bir zaman ve mekan duvarı duruyor gibiydi. Aysel arada bir abisine çekingen bakışlar atıyordu. Belki de niye Hüseyin'i oralara götürdü de başına bu işleri getirdi diye gizli gizli suçluyordu, kim bilir. İnsan her acıya bir sorumlu bularak rahatlama yolunu seçmez mi zaten? Salim ertesi gün Amerika'ya dönüyordu. Kardeşinin cenazesini getirip onu gömdükten sonra buralarda yapacak bir işi kalmamıştı. Onu havaalanına götürmeyi önerdim. İzninizle sizi ben bırakayım alana dedim. Zaten foto muhabirinizle birlikte biz de İstanbul'a dönüyoruz diye ısrar ettim. Niyetim yolculuk süresince onunla da konuşmaktı. Kabul etti. Salim anlatıyor. Annemle Aysel'e ayrıntıları anlatmadım. Anlatamadım. İbrahim Bey çünkü dayanamazlardı. Ben bile erkek halimle düşündükçe aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Domuz kanı sürülmüş bıçak ne demek yahu? Domuz kanı sürdük diye bağırarak çocuğu kocaman kasap bıçağıyla delik deşik etmek nasıl bir sapıklık? Of! Böyle olacağını bilseydim Amerika'ya getirir miydim hiç? Belki arabada sigara içmemi istemezsiniz İbrahim Bey ama dayanamıyorum. Amerika'da bırakmıştım. Orada pek içilmiyor biliyorsunuz ama bu felaketten sonra tekrar başladım. Jacksonville'de küçük bir pizzacımız var. Öyle ahım şahım pahalı bir yer gelmesin aklınıza. Kenar mahallede maalesef suçun bol olduğu bir bölgede. Ucuz bir yer. Daha çok mahalle sakinleri gelir. Bazen devriye gezen polisler de uğrar. Aralarında ahbap olduklarımız var. Olayın ayrıntılarını da onlardan öğrendik zaten. Hüseyin'i öldüren iki manyak, şimdi hapisteler tabii. Beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı bir örgüte mensupmuş bunlar. Siyahlardan, Latinlerden, Asyalılardan nefret eden faşist bir örgüt. Amerikalı olmalarına rağmen Almanca bir isimleri var. Pek aklımda tutamıyorum isimlerini. Bunlar beyinleri iyice yıkanmış Hitlerci gençler. Bütün yabancılardan nefret ediyorlar ama son zamanlarda en çok nefret ettikleri Müslümanlar. Galiba Oliver adlı katil gencin abisi Irak'ta savaşırken ölmüş. Bu yüzden Müslümanlara duyduğu nefret büyümüş. Ormanlarda atış talimleri falan yapar, faşist marşlar söyler, eğitim görürlermiş. Ben hiç karşılaşmadım bu serserilerle. Artık mahkemede göreceğiz lanet suratlarını. Bir avukat tuttuk. İnşallah en ağır cezalara çarptırılmaları için uğraşacağız. Keşke elektrikli sandalyede görmek kısmet olsa. Daha önce biz böyle bir olay yaşamadık. Bir iki kez camlarımız kırdılar. Bir kez tıfıl bir öğrenci başarısız bir soygun denemesi yaptı ama bunların hepsini polis arkadaşlar sayesinde def ettik. Hüseyin gelince önce bizim evde kaldı. Karım Amerikalı, 3 de çocuğum var. Hüseyin bir süre sonra lokantaya gelip çalışmaya, işi öğrenmeye başladı. Daha çok temizlik işleri yapıyordu. Lokanta kapandıktan sonra yerleri, masaları, tezgahın üstünü silip temizliyor, sonra dükkanı kapatıp eve geliyordu. Hiç gerek yok, dinlen, İngilizce kursuna git, daha sonra seni sağlık alanında bir işe yerleştiririz. Oturma çalışma izni alırız diyorduk. Ama bizi dinlemiyor, ille de dükkanda çalışmak istiyordu. Bir yandan da İngilizcesini ilerletmeye çalışıyordu. Yengesiyle ve çocuklarla İngilizce konuşmak için çabalıyor, yaptığı her hatada çocukların katıla katıla gülmesini aldırmadan o da gülüyordu. Ne kadar iyi yürekli bir insan olduğunu biliyorsunuz İbrahim Bey kardeşim. Melek gibi bir çocuktu. Biz gittiğimizde Amerika'da İslam düşmanlığı yok denecek kadar azdı ama 11 Eylül'den sonra çok arttı. Bir de bu bomba patlayan manyaklar, canlı bombalar, o katiller var ya. İşte onlar çok azdırdı ortalığı. Biz tanıdıklarımıza, yahu bunların İslam'la bir ilgisi yok, hepsi ruh hastası diye anlatmaya çalışıyorduk ama kendi eşlerimizi bile ikna edemiyorduk doğrusu. Her terör olayından sonra manyaklardan biz sorumluymuşuz gibi gereksiz bir suçluluk duygusuyla dönüyorduk eve. Margaret beni tanıdığı için, teselli etmek istediği için, demek çeşit çeşit İslam var, hepsi bir değil diyordu demesine. Ne var ki bunu başkalarına anlatamıyorduk. Hele şu IŞİD belası çıkınca durum daha da kötüleşti. Amerikalı, Avrupalı gazetecilerin kafalarını kesmeleri, pilotu kafeste yakmaları, üstelik bunları videolarla yayınlamaları biz Müslümanlar için dahi dayanılacak şeyler değildi. Zavallı kardeşim de bu sapıkların kurşunlarına hedef olmuştu. Kısacası Amerika'da da huzurumuz kalmadı artık. Çoluk çocuk korkuyoruz, huzursuzluk kapladı içimizi. Burada da durum aynı, belki daha kötü. Zaten dünyanın hangi köşesinde huzur kaldı ki? O akşam lokanta iyi iş yaptı. Son müşteriler gittikten sonra kasayı toplarken birer but içtik. Yani bira, yorgunluk birası. Başımıza gelecekleri bilmediğimiz için üçümüzün de morali çok iyiydi. Hatta o gün Hüseyin Cezayirli bir müşteriye servis yaparken adamın sorusu üzerine bu pizzada pork yok diyeceğine pik yok demiş. Buna güldük. Amerikalı müşteriler de güldü. O da ne yapayım dedi. I am Muslim dedi. Ona pik ile porkun farkını anlattık. Biri hayvan, biri de o hayvanın eti dedik. Peki dedi. Bir daha doğrusunu söylerim. Sonra Abdullah'la birlikte ayrıldık. Hüseyin her akşamki gibi yeri paspaslayacak, masaları silecek, dükkanı kilitleyip kepengi kapatıp eve gelecekti. Eve vardığında çocuklar uyuyordu. Margaret ise benim gelişimi beklerdi hep. Biraz hoşbeş ettik. Dükkanda işlerin arttığından söz ettim. Sonra yatmaya hazırlanırken telefon çaldı. Polis, Hüseyin adlı bir akrabamız olup olmadığını soruyordu. Çünkü üzerinde hem pasaportu hem de pizza lokantasının kartı çıkmış. O kartı izleyerek bize ulaşmışlar. Elbette dedim. Kardeşim o sorduğunuz şahıs. Bir şey mi oldu? İşte o zaman dünya başımıza yıkıldı sanki. Hemen hastaneye gitmemizi istiyorlardı. Margaret çocuklar için evde kaldı. Ben hemen arabaya atlayıp gittim. Yoldan Abdullah'ı aradım. Onu da hastaneye çağırdım ama oraya ulaştığımızda iş işten geçmişti. Kardeşimizin ölüsünü gösterdiler bize. Polis onu teşhis etmemizi istedi. O masum bembeyaz kanı çekilmiş yüzüne bakmak çok zordu doğrusu. İkimiz de ağlamaya başladık. Polisler de, doktorlar da, hemşireler de çok anlayış gösterdiler doğrusu. Polis tanıdıklar da geldi oraya. Sonra ifade vermek üzere bizi merkeze götürdüler. Olanı biteni anlattık. Onlar da çok üzülmüştü. Bir de şu var, unutmuşum. Acil servisteki doktor, ki Hint asıllı bir adamdı, Hüseyin'in ölmeden önce birkaç cümle söylediğini anlattı. Ne dediğini anlamadığı için doktor akıllılık etmiş, cep telefonuna kaydetmiş bu sözleri. Bize dinlettiler, ne dediğini sordular. Hüseyin, ben bir insandım demiş iki kere. Belki daha çok tekrar etmiş de bu kadarını kaydedebilmişler. Hırıltılı bir sesle ben bir insandım diyordu zavallı kardeşim. Sonradan Abdullah'la çok konuştuk. Niye böyle söylediğini anlayamadık. Hem de geçmiş zaman kullanarak. Polislerle birlikte lokantaya gittik. Oradaki kamera kayıtlarını aldılar. Sonradan öğrendiğimize göre o civardaki bütün kameraları incelemişler. O iki adamı da bu sayede yakalamışlar zaten. Ne kadar ısrar ettiysek de bize izletmediler ama anlattılar. Hüseyin dükkanı kapattıktan sonra ıssız caddede yürürken karşısına o iki serseri çıkmış. Bir iki şey söyledikten sonra birer bıçak çıkararak Hüseyin'i karın bölgesinden bıçaklamışlar. Yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam etmişler. Yakalandıktan sonraki ifadelerinde Hüseyin'i dükkanda gördüklerini, demek ki müşteri kurbanı olmuştu zavallı çocuk. Müslüman olduğunu bildiklerini, hatta lokantada ben Müslümanım diye övündüğünü, propaganda yaptığını, kendilerinin de başkalarına ders olsun diye onu öldürmek istediklerini anlatmışlar. Daha önceden o bıçaklara domuz kanı sürmüşler. Öldürmeden önce de Hüseyin'e söyledikleri bunlarmış. Domuz kanıyla ölüyorsun, cennete de gidemeyeceksin artık diye alay etmişler. Pik pik diye bağırmışlar bıçakları sokarken. İfadelerinin sonunda pişman değiliz demişler. Hiç pişman değiliz. Amerika'da hiçbir Müslüman kalmayana kadar savaşmaya devam edeceğiz. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum İbrahim Bey kardeşim. IŞİD'in yarım bıraktığı bir işi kendilerine Vogue bilmem ne adını veren faşistler bitirdi. Yani cihatçı Müslümanlar ile Haçlı Naziler ortak bir cinayet işledi. Katil olduktan sonra ha haç takmışsın boynuna ha hilal, ne fark var ki birbirinden. Dünyada bunun benzeri var mıdır Allah aşkına? Bu garip cinayet de gelip bula bula bizi buldu. Hastane morgunda Hüseyin'in yüzündeki o masum ifadeyi görseniz içiniz parçalanırdı. Madem gazetecisiniz bunu anlatın herkese İbrahim Bey. Arkadaşınızın başına geleni herkese duyurun. Dünyanın ne kadar çıldırmış olduğunu anlatın ne olursunuz. Kusura bakmayın kardeşim, asabım çok bozuk. Hem başınızı ağrıttım hem de dumana boğdum. Öksürttüm sizi. Hüseyin'den sonra sanki sigaraya sığındım. Karım da kızıyor. Evde çocukların yanında içmeme izin vermiyor ama çaresizlik işte. 8. ayrımın sonu. Sayfa 128.